Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.
Değerli Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenleri, hepiniz Buradan Bakınca'ya hoş geldiniz. Buradan Bakınca da bu haftada Batılı basında, Avrupa basınında Türkiye ile ilgili olarak yayınlanan haberleri değerlendireceğiz, mercek altına alacağız ve yorumlamaya çalışacağız. Evet, geçtiğimiz haftadan itibaren söz ettiğimiz ve bu haftada yankıları devam eden Almanya'da MİT krizi ile ilgili olarak haberler Deutsche Welle'de yer alıyor. MİT krizinin perde arkası başlığını taşıyor haber ve Berlin-Ankara hattında güven bunalımı büyüyor, güvenlik alanında işbirliği durma noktasında. Berlin, MIT'in Almanya'da casusluk yaptığı iddiaları üzerine Türkiye'nin istihbarat ağını deşifre etmek için düğmeye bastığı ifadeleri yer alıyor. Ve aslında şu noktaya vurgu yapılıyor değerli dinleyenler. Almanya'nın iddialarını belgele beklentisini karşılamak amacıyla Almanya'ya verilen Gülen dosyası sonucunda Almanya'da Gülen yapılanması yerine Türk istihbaratının Almanya'daki faaliyetlerine odaklanılmasına yol açtığı ifade ediliyor. Ama aslında burada konu bağlamından medya tarafından, Alman medyası tarafından saptırılmış durumda. Nitekim burada mevzu Gülen dosyasıyla birlikte Almanya'daki FETÖ yapılanması olduğu halde Alman basını konuyu tamamen tersine çevirerek Türk istihbaratının yaptığı faaliyetler ve casuslukla ilgili olarak suçlamalara girişmiş durumda. Fakat aslında burada atlanan önemli bir nokta var ki bu detayı değerlendirmek durumundayız. Alman gazetesi Die Welt, değerli dinleyenler, ki biliyorsunuz Türkiye muhabiri şu anda tutuklu durumda, diyor ki Alman istihbaratı BND'nin 40 yıldır Türkiye'de casusluk faaliyetinde bulunduğunu ifade ediyor değerli dinleyenler. Almanya Türkiye'yi Almanya'da casusluk yapmakla suçlarken BND'nin 40 yıldır hem de Türkiye'de casusluk yaptığını bir Alman gazetesi yazıyor değerli dinleyenler. İşte burada asıl önemsenmesi gereken, altı çizilmesi gereken nokta burası. Yani Almanya kendi suçunu kapatmak için Türkiye'yi suçlama faaliyetine girişmiş durumda. Kaldı ki FETÖ'lü olan Alman bağlantısını da bu yolla açığa çıkartmamak için gazeteler Türkiye'yi suçlamayı seçmiş durumdalar. Başka bir haber yine benzer bir konuyla ilgili. Almanya'da 20 Türk hakkında casusluk soruşturması açtığı ifade ediliyor ve bu haber hem Deutsche Welle'de hem de Sputnik'te yer aldı. Die Welt gazetesi Almanya'da Gülen yanlılarını ihbar etmek üzere casusluk yaptığı iddia edilen 20 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü yazdı değerli dinleyenler. Ve bununla ilgili olarak bu kişilerin MIT'e bağlı çalışan bilinmeyen kişiler hakkında da soruşturma yürüttüğü ifade edildi. Fakat gazete bu bilgiye Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in verdiği soru önergesine Alman hükümetinden gelen cevapla ulaşıldığını ifade etti. Ve Dağdelen diyor ki Erdoğan'ın casus imamları Almanya'dan ayrılarak cezai takibattan kurtulabildi diyor. Ve bu şekilde Türkiye ile ilgili olarak Almanya'da geçtiğimiz günler içerisinde yayınlanan bir başka casusluk haberi de böyle gündeme çıkmış oluyor. Ve yine değerli dinleyenler, Türkiye'de tutuklu bulunan Deniz Yücel ile ilgili olarak yer alan haberler var ve bu haberlerde ortak bir nokta var. O da basın özgürlüğü, insan hak ve hürriyetleri noktasında Türkiye'yi eleştirmek. Bir röportaj yer alıyor ve Deniz Yücel siyasetin rehinesi başlığı içerisinde yer alıyor bu röportaj. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün Almanya temsilcisi Christian Mir, Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla birlikte basın özgürlüğüne ilişkin engellemelerin yeni bir boyuta ulaştığını söylemiş, ifade etmiş ve tabii ki Türkiye'yi suçlayarak bunu yapıyor. Darbe girişiminden sonra Türkiye Otokratik Rejimler Ligi'nde üst sıralara hızla yükseldi diyor. Mısır ve Çin gibi dünyada en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülkelerin arasında yer aldığını ifade ediyor ve rekor sayılabilecek bir sürede çok süratli bir kötüleşme gözlemliyoruz. Yani o bir uluslararası rehine, tabii ki Deniz Yücel'den bahsediyor. Erdoğan'ın rehinesi Bu politik bir tutuklama ve suçlamalarda politik ifadeleri yer alıyor. Başka bir Deniz Yücel haberi değerli dinleyenler Deutsche Welle'de yer alıyor ve Alman basına yansıdığı şekliyle Deniz Yücel susturulamayan bir sembole dönüştü ifadeleri var burada da. Bir Alman diplomatın geçtiğimiz hafta içerisinde cezaevinde bu muhabiri ziyaret etmesi sonucundaki haberler bunlar ve Alman Türk vatandaşı gazeteciyi sonu büyük bir olasılıkla kötü sonuçlanabilecek siyasi bir dava bekliyor ifadesi yer alıyor. Fakat hala dava sürerken, sonuçlanmamışken dikkat edilecek olursa Alman basını bir anlamda davanın seyriyle ilgili olarak yorumlar yapıyor ve muhabirin ceza alacağına dair bir çıkarsamada bulunuyor. Bu da aslında muhabirin suçlu olduğunu itiraf etmekten başka bir şey değil. Ve bunun gerekçesi olarak da Türk yargısının bağımsızlığına sadece Erdoğan'ın en sadık yandaşları inanıyor şeklindeki ifadeyi kullanıyor. Diktatörler hep özgür düşünceden korkmuşlar ve özgür düşünce kirli araçlarla yok edilmeye çalışılmıştır şeklinde bir yorum da yer alıyor. Görüldüğü üzere her vesilede Türkiye, Erdoğan ve diktatör ifadeleri bir araya getiriliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'yı ne zaman Nazi benzetmesine suçlamış olsa İşte o zaman da büyük puntolar, manşetler halinde aslında Türkiye Erdoğan aleyhtarı kin ve nefret yüklü haberler Alman basınında yer alıyor. Fakat dediğim gibi dünden bugüne bu süreç içerisinde her gün ama her gün bu ve benzeri haberler ve suçlamalarla Türkiye bir anlamda uluslararası platformlarda suçlu duruma düşürülmeye çalışılıyor. Başka bir haber yine benzer bir haber olduğu için Voice of America'dan aktarmak istiyorum. Türkiye'ye bir çağrı var. JPC'den bir Türkiye'ye çağrı. Tüm gazetecileri serbest bırakın şeklinde. Türk yetkililere tüm gazetecilerin serbest bırakılması ve yaptıkları işlerden dolayı haklarında açılmış tüm davaların geri çekilmesi çağrısında bulunuyor bu örgüt. Ve Türkiye'de basına uygulanan eşi görülmemiş baskı Türk halkının kamuoyu için hayati önemde olan konularda bağımsız haberlere ulaşmaktan yoksun bırakıyor ve ülkede demokratik yönetimin hızla kaybolmasına katkıda bulunuyor ifadeleri yer alıyor değerli dinleyenler bu haberde de. İşte görüldüğü üzere uluslararası bir mutabakat söz konusu Türkiye aleyhtarlığında. Gazeteciler söz konusu olduğunda aslında basın özgürlüğü üzerinden Türkiye'yi eleştirmek için her türlü habere kaynaklık yapacak raporlar, açıklamalar, beyanatlar bulabilmek mümkün Batı basınında. Fakat aslında söz konusu Almanya'yken Almanya'da yayınlanan bir gazetenin Türkiye muhabiri casusluk suçlamasıyla ki bu çok ciddi bir suçlama Türkiye'de tutuklu bulunurken ve yargılanırken değerli dinleyenler aslında bir detayı aktarmak istiyorum. Türkiye'den Almanya'ya 262 iltica başvurusunun bulunduğuna dair bir haber yine Alman basınında yer aldı. Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan diplomat ve askeri personel sayısında son zamanlarda artış yaşandığı bildiriliyor. Hem de Alman Der Spiegel dergisinin aktardığına göre önümüzdeki dönemde Türkiye'den yapılan iltica başvurularının kabul edilme oranında artış yaşanması bekleniyor. Nedeni de son dönemde dediğimiz yani 15 Temmuz ve aslında sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili olarak FETÖ'ye ve aynı zamanda PKK ve yandaşlarına Almanya'nın kucak açmasından kaynaklanıyor bu değerli dinleyenler. Hatırlayalım, NATO'ya bağlı üste görevli Türk subayların Almanya'ya iltica başvurusu ve aynı zamanda birçok FETÖ'cünün Almanya'da korunup kullanıyor olması, aynı zamanda PKK yandaşlarının geçtiğimiz günlerde büyük pankartlarla Almanya'da gösteriler yapmış olması, hayır mitingleri yapmış olması ve buna Almanya'nın basını da dahil olmak üzere hiçbir şekilde ses çıkarmamış olması, neden iltica başvurularında Almanya'ya yönelik bir rağbetin olduğunu açıklamaya yetiyor da artıyor bile değerli dinleyenler. Yani söz konusu olan terör, terörle bağlantılı kişiler, kurumlar, dernekler, yayın organları olduğu zaman Almanya'nın Türkiye aleyhtarlığı noktasında onlara kucak açtığını açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, sadece bununla da yetinilmiyor. Alman Kitap Basın ve Yayıncıları Derneği 16 Nisan öncesi Türkiye'de dayanışma ilanları vermeye karar vermiş ve bu da Batılı basında yer alıyor. Türkiye'de verecekleri ilanlarda Türkiye'nin politikalarının gittikçe özgür toplumların temel değerlerinden uzaklaştığını büyük endişeyle izliyoruz diyecekler. Yazarlar, yayıncılar, gazeteciler, kitapçılar, sanatçılar, avukatlar, yargıçlar, bilim insanları ve vatandaşlar hukuk devleti ilkelerine ters düşen eşi görülmemiş suçlamalara, baskılara ve şiddet eylemlerine maruz kalıyorlar ifadeleriyle Türkiye'de yayınlanan bir takım yayın organlarına verecekleri ilanlarla Türkiye'yi karalamaya çalışacaklarını ifade etmişler. Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği değerli dinleyenler. Ama aslında onlara bir tavsiyede bulunmamız gerekiyor. Onlar Almanya'da kendi ülkelerinde basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün hangi boyutlarda olduğunu, daha doğrusu hangi seviyelerin altına indiğini bir araştırmalılar, bir görmeliler. Çünkü Almanya'nın yeni internet yasası ifade özgürlüğü konusunda kaygı uyandırıyor. Haberleri de Almanya dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yayınlanan haberler içerisinde yer alıyor. Bakın, Almanya sosyal medya kuruluşlarının sitelerinden bir takım konuşmaları, özellikle nefret içerikli olanları derhal kaldırmaları yönünde uyardı ve yaptırım uygulayacağını söyledi. Almanya'da ifade özgürlüğü tartışmalarına neden oldu bu haberler değerli dinleyenler. Çünkü hükümet parlamentoya yasa tasarısı olarak sundu bunu. Merkel hükümeti Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kuruluşlarından Alman yasalarını ihlal eden nefret içerikli yorumları derhal kaldırmasını istedi. Aksi takdirde bu kuruluşlara 50 milyon avro kadar ceza kesebiliriz dediler değerli dinleyenler. İşte ifade özgürlüğünün ne halde olduğunu ifade etmek açısından Almanya'dan verilebilecek, Alman yayın organlarına kapak olabilecek bir haber bu. İnsanların Facebook ve Twitter'daki paylaşımlarına bile karışan bir Alman hükümetinden bahsediyoruz ki demokrasi ve özgürlüklerin bayraktarlığını yaptığını iddia eden Batı'dan, Almanya'dan bir haber bu değerli dinleyenler. İşte Almanya'daki Yayıncılar Birliği öncelikli olarak ve basın dahi kendi ülkelerindeki ifade özgürlüğünün, basın ve yayın özgürlüğünün ne halde olduğunu görmek durumundalar. Bir tane daha haber aktaralım ki bu aslında batılı medyada yer almaz. Nedeni de geçtiğimiz günlerde Almanya'da düzenlenen bir maratona katılan bir koşucunun değerli dinleyenler ki Alman olduğuna dair ifadeler var ki kendisini sosyal medyada video çekerek ifade etti. Basında yer almadı bu haber. Kendisi Erdoğan posteriyle koşuya katılıyor. Poster dediğimizde önüne ve arkasına giymiş olduğu tişörtün Erdoğan posterini bastırmış ve bunun üzerine bu şahıs Alman polisinden dayak yiyor değerli dinleyenler. Yani anlaşılan o ki Alman polisi Erdoğan'ın herhangi bir şekilde bir silüetine dahi tahammül edemiyor ve bir maratonda Erdoğan tişörtü giyen koşucuyu dahi Alman olduğu halde tartaklıyor. Açıkçası görüntüleri ben izlediğim için söylüyorum. Ağzı burnu kan içindeydi. Kendisini sosyal medyada ifade etmeye çalışan bu şahsın. Şimdi bütün bu örnekler açık ve net bir şekilde ortadayken değerli dinleyenler görüyoruz ki aslında hak özgürlükler ve ifade özgürlüğünden özellikle Almanya dahil olmak üzere Batı'nın bahsetmeye ve Türkiye'yi bu manada suçlamaya hakkı yok. Evet, tabii bu manada haberler Avrupa basınında, Batı basınında yayınlanmaya devam ediyor ve geçtiğimiz günlerde Deutsche Welle ve Sputnik'te yer alan başka bir haberde de Güvenlik ve İşbirliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in gözlemcisinin Türk vatandaşlarının 16 Nisan'daki anayasa referandumu için yurt dışındaki oy kullanma sürecinin yeterince gözlemlenmediğini belirttiği ifadeleri yer alıyor. Ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan bu haber aslında ileriki günlerde yayınlanacak olan bir raporun habercisi. Çünkü AGİT Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili ara raporunu ileriki günlerde yayınlayacağını duyurmuştu. Tabii AGİT bu raporu yayınlayacağını duyurunca Avrupa Parlamentosu da tabii ki kararlarla Türkiye aleyhinde ifadelerle raporlar yayınlamaya devam ediyor. Bir karar metninden bahsedeceğim. Türkiye'de insan haklarının durumuna ilişkin bir paragraf var burada ve burada şöyle bir ifade kullanılıyor. Türkiye'de ifade ve toplantı özgürlüğünün daimi biçimde çiğnendiği, Güneydoğu halkının kendi hükümetinin saldırılarına maruz kaldığı, siyasi nedenlerden ötürü 30 binden fazla devlet memurunun işten çıkarıldığı ve 130 medya kuruluşunun resmi makamlar tarafından kapatıldığı ifade ediliyor değerli dinleyenler. Görüldüğü üzere bu haberlerin 16 Nisan referandum öncesinde yayınlanıyor olması ve yoğunluk kazanmış olması hiç de tesadüf değil aslında. Ve sadece bununla ilgili de değil, milyonlarca mülteciye kapısını açan Türkiye ile ilgili olarak Türkiye'nin güvenli ülke olarak kabullenilmesi üzerindeki olası etkisi noktasında Türkiye'deki durum ve bu durumun Türkiye'ye olan etkisi mülteciler noktasında kaygı uyandırıcı ifadeleri de bu kararda Avrupa Parlamentosu'nun kararında yer alıyor. Türkiye ile deniliyor, vize serbestisinin göç konusunda işbirliği karşılığında bir ödül değil, Avrupa Birliği tarafından belirlenmiş referans kriterleri tamamıyla uyumun sonucu olarak görülmesi gerektiği ifade ediliyor. İşte burada da aslında en başta verilen sözden cayıldığının resmi ifadesi yer alıyor değerli dinleyenler. Yani vize serbestisinin Türkiye'nin milyonlarca mülteciye kapıları açmasıyla ilgili olmadığı, Avrupa Birliği'nin değerlerini Türkiye'nin içselleştirmesiyle alakalı olduğu noktası dile getirilmiş oluyor. Benzer bir açıklama yine Deutsche Welle'de yer alan haberde de göreceğimiz gibi Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan geldi ve Türkiye'ye yükümlülüklerini yerine getir çağrısı yaptı değerli dinleyenler. Ve Avrupa Birliği'nin dış sınırı konumundaki Bulgaristan-Türkiye sınırındaki durumun kontrol altında olduğuna dikkat çekti ilgili kişi ve sınırlarımızı nasıl koruyacağımız konusunda Bulgaristan en iyi örnektir vurgulaması yaptı. Evet, sınırlarını nasıl kullanacağını, koruduğunu biliyoruz aslında Avrupa Birliği'nin. Nitekim geçtiğimiz günlerde yine buradan bakınca da aktardığım şekliyle Bulgaristan'da kilometrelerce uzanan demir ve keskin uçları bulunan tel örgüler var ki mülteciler o örgülerden, o sınırlardan geçmesinler. Yine milisler Bulgaristan sınırında geçmek isteyen mültecileri tartaklayarak onları geri çeviriyorlar şu anda. Ve bunun için Bulgaristan'a Avrupa Birliği'nin 2,5 yıl içerisinde 160 milyon avroluk maddi destek yaptığını biliyoruz. Kaldı ki Bulgaristan ekonomik dar boğaz içerisinde bulunan fakir bir ülke ve nitekim Avrupa Birliği kendi sınırının başladığını iddia ettiği Bulgaristan sınırında böyle bir uygulama yapıyor değerli dinleyenler. Peki geçebilen mülteciler ne yapıyorlar? Peki Avrupa'ya ulaşabilen mülteciler ne durumda? İşte bunu da UNICEF'in aslında hazırlamış olduğu bir rapordan ifade etmek istiyorum. Almanya'daki mülteci çocukların durumundan endişe ettiklerini ifade ediyor UNICEF yetkilileri. 2015'ten bu yana Almanya'ya varan sadece 350 bin mülteci çocuk ve ergen mültecinin durumunu konu alan rapora göre mülteci barınaklarında şiddet ve cinsel tacizler de sıklıkla yaşanıyor ifadeleri kullanılıyor. İşte Türkiye'yi mülteciler noktasında eleştiren Batı'nın içinde bulunmuş olduğu durumu ifade eden sayısız örnekten sadece bir tanesi. Nitekim benzer örnekleri mülteciler sadece köprü altına sığınmasınlar diye büyük kayaları köprü altına yerleştiren İtalya'dan ve aynı zamanda biraz önce ifade ettiğim gibi Almanya'dan da görüyoruz. Bununla birlikte yine Avrupa basınından Hollanda'dan bir haber aktarmak istiyorum. Kürtleri PKK ile aynı kefeye koyarak PKK operasyonları için Türkler Kürtleri öldürüyor başlığını atan bir gazete var. Hollanda gazetesi Telegraf değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte bu haberi yayınladı Hollanda gazetesi. İşte aslında bu haberleri bir manada Türkiye aleyhinde raporlar yayınlayan Avrupa Parlamentosu'na AGİT'e göstermek gerekiyor değerli dinleyenler. Yani Türkiye'de Kürtlerin sadece Kürt oldukları için öldürüldüğüne dair terör bağlantısını hiçbir şekilde ifade etmeksizin yer alan haberler Türkiye'yi aslında uluslararası kamuoyunda katil devlet olarak gösterme çabasından başka bir şey değildir. İşte bütün bu haberlerin hülasası gösteriyor ki Batı söz konusu olan insan hak ve hürriyetleri olduğu zaman bir çifte standart sergiliyor. İşte bunun en net ve bariz örneklerinden bir tanesini de geçtiğimiz günlerde Suriye'de çok büyük bir kimyasal vahşet yaşandı ve Rusya'nın himayesinde Suriye'de yaşanan kimyasal katliamla ilgili olarak Batı'nın ne tür bir çifte standart içerisine girdiğini açık bir şekilde ifade edecek bir takım bilgi, belge ve bulgularımız var. İşte geçtiğimiz günlerde İdlib'de yaşanan ve küçücük bebeklerin, savunmasız çocukların ve kadınların katledilmiş olduğu, 150 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili olarak değerli dinleyenler, Dünya Sağlık Örgütü kimyasal silah kullanıldığını gösteren bulgular olduğunu açıklıyor. Örgüt bu son saldırının 2013'te Suriye'nin Guta şehrindeki saldırıdan sonra en dehşet verici kimyasal saldırı olduğunu ifade ediyor. Ve uluslararası toplumun özellikle de Avrupa Birliği'nin mülteci karşıtı tutumu nedeniyle Akdeniz dünyanın en büyük mülteci mezarlığı haline gelmişken ülkesini terk edemeyen Suriyeli savunmasız çocuklar ve kadınlar kimyasal silahlarla katlediliyor değerli dinleyenler. Fakat bu noktada 2015'te kimyasal silahların yasaklanması örgütü, Suriye'de tespit edilen kimyasal silahların %98'inin imha edildiğini açıklamıştı. İşte bu batılı örgüt, değerli dinleyenler, bunu açıkladıktan kısa bir süre sonra aslında kimyasal silah stoklarını imha etmediği, en son yaşanan bu katliamla birlikte de görülmüş oldu. Nitekim kimyasal silah stoklarını imha ettiği iddia edilen Esed rejimi son 3 yılda 162 kimyasal saldırı düzenledi. Esed rejimi son 10 günde biri Hama ve Şam, diğer ikisi İdlib olmak üzere 4 defa klor gazı saldırısı düzenledi ve 2. Dünya Savaşı'nda bile tahrik gücünden dolayı kullanılmayan kimyasal silahları sivil halkın üzerinde kullandı. Batı'da, batılı basında bu haberler hiç yer almadı değerli dinleyenler. Orada katledilen masum çocuklar ve masum çocukların yaşadıkları acı ve ızdıraba karşı batılı basın ve batılı siyasiler kör ve sağır kalmayı tercih ettiler. Bir takım göstermelik açıklamalar yapıldı ama bu açıklamalar da günah çıkarmak türündendi ve her zaman olduğu gibi suçu hep birbirlerine attılar. Nitekim Birleşmiş Milletler Konseyi toplandı fakat özellikle Rusya ve Çin'in vetosundan dolayı herhangi bir kınama kararı dahi yayınlayamadılar. Ve sonrasında hem de o katliamdan bir gün sonra 150 sivilin öldüğü kimyasal saldırının ertesi günü Suriye'ye yardım konferansı Brüksel'de toplandı. Dışişleri Bakanları ölenler için güya önce göstermelik bir saygı duruşunda bulundu. Sonra da neşe içerisinde aile fotoğrafı çektirdi ve neşeleri de yüzlerine yansıyordu değerli dinleyenler. Sadece Batılılar da değil, Arap ülkelerinin bir takım liderleri de bu aile fotoğrafı içerisinde gülümseyenler, hatta kahkaha atanlar içerisinde yer alıyordu. İşte bu Batılı medya, Batılı siyasiler ve aynı zamanda topyekün Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin aslında mazlumlar söz konusu olduğu zaman ve Suriye dahi söz konusu olduğu zaman hiç umurlarında bile olmadığını gösteriyor yaşanan katliamların. 6 yıldır iç savaşla boğuşan Suriye halkının çözüm beklediği toplantıdan Esed rejimini kınıyoruz. Kimyasal silah saldırısı insanlık suçudur gibi beylik laflardan başka hiçbir sonuç çıkmadı. Toplantının bitiminde Dışişleri Bakanlarının şakalaşıp gülerek çektirdiği aile fotoğrafı o zirveye damgasını vurdu değerli dinleyenler. Halbuki Brüksel'de dünya liderlerinin neşeli toplantısı sürerken kimsenin üstlenmediği, zayıf kınama mesajlarıyla geçiştirilen İdlib'deki kimyasal saldırıda yaralanan çok sayıda sivilin tedavisi Hatay ve Adana'da sürüyordu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri çok sayıda yaralının İdlib'den Türkiye'ye gelemediğini, tedavi olamadıkları için ölü sayısının artacağını ifade ediyorlardı. İşte aslında tek suçu mazlum, mustazaf Suriyeli mültecilere kapısını açmak olan Türkiye'ye karşı Avrupa'nın, Batı'nın ve Batılı basının aslında kabul edilemez eleştirileri bu manada ne kadar haksız ve yersiz, işte bu ifadeler, bu haberler bunları gösteriyor. Onlar gülerek fotoğraf çektirirken Hatay ve Adana'da İdlib'deki kimyasal saldırıda ölen, ölmek üzere olan, ağır yaralanan çocuklar, kadınlar ve bebekler tedavi edilmeye çalışılıyordu. Yani bu manada hemen yanı başımızda yer alan bu saldırıya da kapılarını açan Türkiye olmuştu. Batı, Avrupa bu konuda kesinlikle ve kesinlikle duyarsız bir şekilde davranırken, kınama mesajları yayınlarken, katille el sıkışırken, sessiz kalarak ya da askeri lojistik manada Esed'i destekleyerek kadın ve çocukların öldürülmesinde pay sahibiyken, yani eli mazlumların, savunmasızların, bebeklerin ve kadınların kanına bulaşmışken Batı bunları yapıyordu. Yani gülüyordu, şakalaşıyordu, aile fotoğrafı çektiriyordu, kınıyordu ama Türkiye'de, Hatay ve Adana'da o mazlumları tedavi etmeye çalışıyordu. İşte hemen sonrasında başka bir sıcak gelişme, en yeni aktarabileceğimiz gelişme değerli dinleyenler, Amerika'nın Suriye'yi vurmasıydı. Amerika, Akdeniz'deki savaş gemilerinden fırlattığı roketlerle Humus yakınlarındaki Suriye hava üssünü bombaladı. Amerika şimdiye kadar Şam rejimine doğrudan bildiğiniz üzere saldırmamıştı. Nitekim ABD Savunma Bakanı bu saldırının tek seferlik bir operasyon olduğunu, devamı gelmeyeceğini açıkladı. Trump'ın ifadeleri dikkat çekici. Bu gece kimyasal saldırının yapıldığı askeri üsse hedef alan bir saldırı emrini verdim. Suriye'deki füze operasyonu Amerika'nın güvenliği için elzemdi şeklinde bir açıklama yapıyor. Tabii açıklamasında Trump'ın orada yaşanan dehşet verici çocukların can çekiştiği görüntülere dair birkaç cümle yer alıyor ama asıl altı çizilmesi gereken nokta Suriye'deki füze operasyonu Amerika'nın güvenliği için elzemdi ifadeleridir değerli dinleyenler. Kilometrelerce, binlerce kilometre ötedeki Suriye'nin bombalanması veya da Suriye'de yaşananlar Amerika'nın güvenliğini işte bu derece ilgilendiriyor. Ondan dolayı neden Rusya, neden Amerika Suriye'de sorusunun cevabını aslında bu ifadeler açık ve net bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da aslında roket saldırısının ardından Rusya'ya ağır ithamlarda bulunuyor ve Rusya'nın sorumluluğunun gereklerini yerine getirmediğini belirterek Rusya Suriye'deki kimyevi silahları bulup imha etme taahhüdünde bulunmuştu şeklinde ifadeler yer alıyor. Sonrasında da çok yeni bir gelişme ama Rusya'dan bir açıklama geliyor. Rusya'dan gelen ilk açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin saldırı Amerika ile olan ilişkilerimize zarar verdiği ifadelerini yer alıyor ve aslında Rusya'nın sahada yanıt vermek yerine diplomatik olarak operasyonun meşruiyetini tartışmaya açmaya hazırlandığı yorumlarına neden oluyor bu ve benzeri türdeki ifadeler. Ve aslında önemli bir ayrıntı daha var. CNN'de saldırı ilişkin haberlerde yer alan bir detay bu. Bir Pentagon yetkilisinin verdiği bilgilere göre füze atılan hava üssünde Rus unsurların da bulunduğunu ancak muhtemel can kaybının önlenmesi için Ruslara önceden birkaç kez haber verildiği ifade ediliyor değerli dinleyenler. Evet, görüldüğü üzere aslında Obama 2012 yılında Suriye'deki savaşın kimyasal silah kullanımı noktasında kendisinin kırmızı çizgisi olduğunu ifade etmiş olmasına rağmen 2013 dahil bugüne kadar kimyasal saldırılarda öldürülen çocuk sayısı resmi rakamlara göre 426 ifade ediliyor ve 426'sı çocuk olmak üzere 1500 civarında Suriyelinin olduğu ifade ediliyor ve bugüne kadar uluslararası sistemin 5 ülkeden ibaret olduğunu, bunların Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa olduğunu, onların da Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı şimdiye kadar kör ve duyarsız olduklarını, sadece işte son dönemde ilk kez Amerika'nın Suriye'yi bombalamasıyla birlikte belki de yeni bir döneme girileceğinin işaretlerinin verildiğini görüyoruz. Fakat bu manada ve aslında bu manada bütün bir dünya kamuoyu birkaç gün vahladıktan sonra bu yaşananları unutuyor, bir dahaki saldırıya kadar gündelik hayatın hayhuyuna dalıyor değerli dinleyenler. İşte bununla ilgili olarak son bir veriyle aslında buradan bakıncaya son vermek istiyorum. Bu da dünya genelinde öksüz ve yetim çocukların sayısıyla ilgili değerli dinleyenler. 140 milyon olduğu ifade ediliyor. Bu da batılı bir kuruluş UNICEF tarafından verilmiş bir rapora da dayandırılan veriler. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar, dünya genelinde 140 milyondan fazla çocuğun savaşlar ya da doğal afetler gibi sebeplerle ailelerini kaybettiğini ifade ediyor. Afganistan, özellikle Irak ve Suriye gibi milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan savaşların yaşandığı ülkelerdeki annesiz ve babasız çocuk sayısının diğer ülkelere göre çok daha yüksek olması dikkat çekiyor. Nitekim Afganistan'da yaklaşık 2 milyon, Irak'ta 5 milyon, Suriye'de ise 1 milyona yakın çocuğun annesini, babasını veya her ikisini de kaybederek öksüz ve yetim kaldığı tahmin ediliyor. Başka bir örgüt, bu da batılı bir örgüt, Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı raporlarda, altını çizerek söylüyorum, her gün 5 yaşın altında 16 bine yakın çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ve bu çocuklar değerli dinleyenler, Orta Doğu coğrafyasından çocuklar. Bu çocuklar şu anda yeryüzünde yaşayan Müslümanlara ait çocuklar değerli dinleyenler. İşte son Esed'in saldırısında katledilenler de Rusya'nın desteklediği, Amerika'nın sessiz kaldığı, sonrasında küçük bir müdahaleyle ne olacağını bilmediğimiz gelişmelere gebe olarak dünya gündemine oturan aslında bu kimyasal katliamda bu manada değerli dinleyenler, bu yetimlere yenilerinin eklendiğini gösteriyor açık ve net bir şekilde. İşte görüldüğü üzere Batı aslında kendi suçunu örtbas etmek noktasında bu ve benzeri türdeki raporları yayınlıyor gibi görünüyor aslında. Faili de kendisi olduğu halde. Evet, bugün de buradan bakıncanın sonuna geldik. Özellikle batılı basında Türkiye ile ilgili olarak gündeme oturan haberleri yorumlamaya çalıştık. Bir dahaki hafta yine Türkçenin Sesi Radyosu'nda birlikte oluncaya dek hepiniz hoşça kalın.
Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.